Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta sizlerle Nebe suresinin 11. ve 12. ayetlerini inşallah okuyup anlamaya çalışacağız. Geçtiğimiz haftalarda bu sureye başlamış ve burada Allah'ın nimetlerini saymıştık. Rabbimiz kıyametle, kıyametin büyük bir haber oluşuyla insanları uyarmıştı. Bu büyük güne insanların dikkatini çekmişti. Ardından bu büyük günü hatırlatan, yeryüzüne yerleştirdiği ayetleri, kendisinin varlığına, birliğine, kudretine işaret eden ve bizim tabii gördüğümüz, artık görüp geçtiğimiz, basite aldığımız, önemsemediğimiz, fark etmediğimiz bir takım delillerini haber vermişti. Bu ayetlerden yeryüzünün insanların rahat yaşaması için bir beşik gibi yapıldığını, yeryüzünü sabit kılan, insana bin bir türlü fayda sağlayan, onun yaşayabileceği suyu temin eden, biriktiren, hayvanlara, bitkilere yaşama imkanı sağlayan dağları Rabbimiz haber vermişti. Bu dağların yeryüzüne birer kazık gibi çakıldığını ve onlarla yeryüzünün sabit kılındığını haber vermişti. Aynı şekilde gerek insan, gerek hayvan cinsinden varlıkların, gerekse canlı cansız bütün varlıkların çift yaratıldığını, bunlar arasına konulan çekim kanunlarıyla birbirlerine meyilli kılındığını ve bu ahenkle, bu dengeyle hayatın devam ettiğini Rabbimiz haber vermiş. Daha sonra uykunun insan için nasıl büyük bir nimet olduğunu, ardından onun gece nimetiyle nasıl perverde kılındığını, huzura kavuşturulduğunu, gündüzün derdinin tasasının geceye kavuşmakla nasıl sükunete erdiğini hatırlatmıştı. Ve gecenin bir örtü gibi insanı, hayvanı, canlıları, bütün kainatı sarıp sarmaladığını yine haber vermişti, dikkatimizi çekmişti. Allah'ın saydığı nimetlerden bir tanesi de gündüzdür. Bunu da ayet-i kerimede Nebe suresinin 11. ayetinde Rabbimiz şöyle haber vermekte. Estaizu billah, bismillah ve ceallen nehâra me'âşe. Gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. Burada kıldık ifadesinde Allah-u Teala biz kalıbını kullanmış. Bu biz ifadesi yaratan Allah olduğu halde niye ben yarattım, ben kıldım şeklinde değil, biz şeklinde kullanılmıştır diye bir soru gelecek olursa, Rabbimiz mehabetini, heybetini, azametini ifade eden bazı hususlarda ben değil, biz kalıbını kullanmıştır. Bir de yarattığı şeylerde bizzat kendisinin zatının hükmünün geçtiği hususlarda ben ifadesini kullanırken, arada vasıtaların bulunduğu, çeşitli vesilelerin bulunduğu yaratılışlarda, oluşlarda, meydana gelişlerde Rabbimiz o diğer vasıtaların da varlığını haberdar eden, hatırlatan bir ifade kalıbıyla biz ifadesini tercih etmiştir. Burada Rabbimiz gündüzü insan için maişet, yaşama zamanı kılmıştır. Geçtiğimiz hafta geceyi anlatırken ifade ettiğim gibi, gece genel olarak çalışma mekanı değildir, çalışma zamanı değildir. Bir insanın gündüzü bırakıp, gündüzün dinlenip gece çalışması insan fıtratına, hayatın gidişatına uygun değildir. Bu yüzden sürekli gece hayatı yaşayan, sürekli geceleyin maişet derdiyle meşgul olan insanlarda bir müddet sonra gündüz gece dengesi kaybolur ve huzurları kaçmaya başlar. Gerek ferdi, gerekse yaşadığı ailede, çevrede bu denge bozulmaya başlar. Kısa süreli mecburiyetlerden olan, geceye kayan işler, meşguliyetler insanı yormakla birlikte hayatın belki kaçınılmaz bir bölümüdür. İşte gece bekçiliği yapmak, geceliğin farklı vardiyalarda çalışmak gibi. Fakat bunda da insanın sürekli olarak böyle bir meslek edinmek yerine bir müddet gece, bir müddet gündüz meşguliyetiyle hayatını devam ettirmesi kendi sağlığı ve psikolojisi için de çok önemlidir. Gündüz ışığıyla, gündüz sıcaklığıyla, gündüz koşuşturmasıyla insanın yorulacağı zamandır. Gece ise karanlığıyla, sükunuyla, genel olarak her şeyin el eteğini çekmesiyle insan için derin bir istirahat alanıdır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, gecenin ilk saatleri, yatsı namazından hemen sonraki vakitler aslında insanın uyku ihtiyacının en yoğun olduğu ve en verimli, en sağlıklı uykunun demleridir. Bu vakti istirahatle geçiren bir insan, o 2-3 saatlik uykuyla, belki 3-4 saatlik uykuyla bütün günü rahatlıkla idare edebilir. Ama o gecenin istirahate en uygun zamanını kaçıran, bu uykuyu istirahate erteleyen kimseler, daha sonra gece 2'de 3'te yatsalar da, hatta gece hiç uyumayıp sabah namazından sonra gün ışıdığında yatsalar da, akşama kadar yatmış olsalar bile o dinlenmeyi sağlayamazlar. Vücutlarında bir tembellik, bir rehavet meydana gelir. Bir insanın zaruri sebeplerle günübirlik bu tür dengesizlikleri hayatında pek çok yaşaması mümkündür. Ama bunun bir hayat tarzı olarak sürekli böyle yaşanması, dediğim gibi, insanın sağlığını, psikolojisini bozan, onu toplumdan dışlayan, uzaklaştıran, huzursuz ve dengesiz biri haline getirir. Rabbimiz muhafaza etsin. O yüzden hayata Allah'ın koymuş olduğu nizama uygun yaşamak lazım. Bir insanın bu gündüz ve gecedeki hakikatleri göre göre yine de bunlara zıt yaşaması, gerek modern hayatın getirdiği ihtiyaçlarla, ihtiyaç gibi gösterdiği şeylerle, gerekse gayrimeşru bir hayat sebebiyle bir insanın geceyi gündüze çevirmesi, gündüzü gece gibi uykuyla, dinlenmeyle geçirmesi hayata terstir, fıtrata terstir ve insan böyle bir hayat neticesinde bir müddet sonra yorgun düşer, yenik düşer ve birçok sıkıntılara müptela olur. Rabbimiz muhafaza etsin. Allah Teala 12. ayet-i kerimede Nebe suresinin bir başka hususa daha dikkatimizi çekmekte. O da gökyüzünün nasıl kat kat yerleştirildiğine. Estaizu billah ve beneyna fevkakum seb'an şidade. Üstünüzde 7 kat sapasağlam gök bina ettik. Muhterem dinleyicilerim, buradaki katmanlar, buradaki gök kademeleri, katları nelerdir? Sayı olarak 7 gerçekten 7 kat olduğuna mı işaret eder? Yoksa pek çok katman vardır da kesretten kinaye, çok olduğunu göstermek için Rabbimiz 7 mi demiştir? Burada bildiğimiz manada gözümüzle gördüğümüz bütün gök cisimleri birinci kat mıdır? Bunun ötesinde manevi olarak farklı farklı katmanlar var mıdır? Bunlar uzun uzun tartışılmış. Hatta gözümüzün alabildiğine baktığımızda gördüğümüz gök cisimlerinin hepsinin, yıldızların, güneşin, güneş gibi galaksideki diğer varlıkların hepsinin bir kat olduğu, bir katman olduğu, bunun dışında daha Allah'ın bildiği pek çok sema katı olduğu bilgisi de kitaplarımızda yer almaktadır. Bugünkü teknik imkanlarla bu katların, katmanların neler olduğunu tespit etmek belki zor. O tespit ettiğimiz şeylerin Allah'ın işaret ettiği 7 kat sema olup olmadığını tespit etmek, kesin olarak karar vermek de zor. Ama inşallah önümüzdeki asırlarda Rabbimiz bu hususta da insanoğluna gerekli işaretleri gönderirse bu konuda da bilgilerimiz daha kesinleşmiş olur. Fakat burada dikkatimizi çeken husus, Allah'ın gök cisimlerinin de bulunduğu semayı muhkem bir şekilde sapasağlam bina etmesidir. Bugün insanlık yeryüzündeki en sağlam malzemeleri kullandığı halde, kayalardan, taşlardan evler, binalar yaptığı halde, bunları birbirine çok farklı vasıtalarla perçinlediği halde, bu varlıklar bir müddet sonra yavaş yavaş dökülmeye, eskimeye ve tamirata ihtiyaç duymaktadır. Aradan yüzyıllar geçince birçok bina yok olup gitmekte, bakımsız kalan, gözden geçirilmeyen, restore edilmeyen binalar kendi halinde zamanın içinde yok olup gitmektedirler. Fakat Rabbimizin gökyüzünde inşa etmiş olduğu bu muazzam kainat, binlerce, on binlerce, milyonlarca yıldızıyla bir kaosa, bir teröre dönüşmeden her biri kendi yörüngesinde, kendi yolunda akıp gitmekte ve bir serseri mayın gibi sağa sola savrulan, dengeyi bozan, birisine birisine çarptıran bir takım gök hareketleri görülmemektedir. Aynı zamanda Rabbimiz gökyüzüne büyük bir nizam vermekte ve insanın kendi cahilliğiyle, kendi bencilliğiyle bozduğu kısımlar hariç olmak üzere yerde ve gökte müthiş bir düzen, aksamaz bir nizam devam etmektedir. Yıldızlar aynı zamanda var olmakta, görülmekte. Güneş dakika saniye şaşmadan aynı anda aynı yerden çıkmakta ve bunlar kendi aralarında kurulu bu düzeni şaşmadan, bozulmadan, aceleye getirmeden, yorulmadan devam etmektedirler. Biz sabahleyin kalktığımızda göğün üstümüze yıkılıp düşeceğini, yıldızların pat pat kafamıza döküleceğini düşünmeyiz. Biliriz ki onları gökyüzünde sabit kılan, bizim için bir tehlike oluşturmayacak şekilde var eden yüce bir kuvvet var. Yine biliriz ki güneş yarın vaat olunan randevusuna tam vaktinde gelecek. Ne erken ne de geç o randevuyu şaşmayacak. Hatta insanoğlu güneşin bu periyodik hareketi, aksamadan süren hareketi sebebiyle bir yıl sonraki güneşin hareketini tespit edebildiği gibi binlerce yıl önceki hareketlerini, zamanını, ayı, takvimi vesaire tespit edebilmektedir. Rabbimiz bu kadar dakik, bu kadar şaşmaz bir ölçüyle insanoğlunun yaşayacağı kainatı hazırlamıştır, döşemiştir. İşte bu nimetlerden bir tanesi de Allah'ın o gökyüzünde, yıldızların arasında dünyaya ışığını gönderdiği güneştir. Bu hususta da Rabbimiz 13. ayet-i kerimede Nebe suresinin şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah, bismillah ve cealna siracen ve hace. Oraya alev alev yanan, parıl parıl parıldayan bir lamba olarak güneşi astık. Daha önceki sohbetlerimizde de güneş hakkında biraz bilgi vermiştik. Güneşin aslında küçük sayılabilecek orta boylu bir yıldız olduğunu, ondan daha büyük yüzlerce binlerce yıldız bulunduğunu, dünyaya yakın olması sebebiyle bizim güneşin ışığını, ısısını daha fazla fark ettiğimizi, sanki onun dışında başka bir güneş, başka bir parıldayan yıldız yokmuş gibi düşündüğümüzü söylemiştik. Burada ayet-i kerimede sirac kelimesi lamba ve hac kelimesi ise alev alev yanan manalarındadır. Gerçekten güneş sahip olduğu enerji ve sıcaklık sebebiyle çok büyük bir alev topu gibidir. Yüzeyindeki sıcaklık şu an tespit edilen ölçülerle 6000 santigrat derecedir. İç sıcaklığı ise 20 milyon santigrata kadar ulaşmaktadır. Güneşte her saniye 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşmektedir. Arada 4 milyon tonluk fark da enerji ve ışın halinde uzaya yayılıp gitmektedir. Güneşin var olduğu dönem milyarlarca yıl öncesine dayanmakta ve bu 4 milyon tonluk kayıp, sürekli enerjiye dönüşen gaz eriye eriye bir gün elbette bitecektir. Ama bunun da yine milyarlarca yıl sürmesi beklenir. Tabii bunlar matematikle, astronomiyle hesaplanan, fizik, kimya kurallarıyla tespit edilen ölçüler. Allah ne zaman murad ederse güneşi dürüp soğutarak kainata son noktayı koyabilecektir. Biz işte buna kainatın durduğu ana kıyamet diyoruz. Rabbimiz o kıyamet gününde, o en büyük haberin verildiği, artık kurulu düzenin altüst olduğu o günde hepimize kolaylıklar ihsan etsin. Hepimizin yüz akıyla yaşayacağı, yüz akıyla insanların arasına çıkabileceği bir hayat geçirmeyi bizlere nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, inşallah önümüzdeki hafta Nebe suresinin 3 ayetini daha okuyacağız ve Allah'ın nimetlerini bu surede en azından saydıklarını tamamlamış olacağız. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis okuyalım. Mevzumuzu birazcık değiştirelim. An İbn Abbas radıyallahu anhuma kal. Beynemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu İza huve bi raculin qaimin fesale anhu. Fekalu Ebu İsrail nezara en yekuma fi'ş-şemsi ve la yaqut ve la yestazille ve la yetekelleme ve yasum. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem muruhu felyetekellem vel yestazil vel yakut vel yutimme savme. Ravahul Bukhari. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitap ederken ayakta duran bir adam gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ashab-ı kiram, o Ebu İsrail'dir. Güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve sürekli oruç tutmayı adamıştır, dediler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyiniz, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdular. Bu hadis bu şekliyle Buhari'nin Eyman babında yer alır. Ayrıca benzer bir rivayet Ebu Davud'da yine Eyman babında bulunmaktadır. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerifte rahatlıkla görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını yetiştirmek için her fırsatı kullanmakta ve onlara sık sık hitap etmekte, sohbet etmektedir. Ama sohbetinde bıktırıcı, usandırıcı şekilde değil, o günün ihtiyacına göre kısa, öz bilgileri açık anlayabilecekleri bir surette ve tekrar tekrar vurgulayarak zihinlerine, gönüllerine yerleştirmektedir. Yine bir gün ashabıyla sohbet ederken daha önce fark etmediği bir kişiyi görür, onun hali hareketi dikkatini çeker ve bu yabancı şahsın kim olduğunu ashabına sorar. Ashab-ı kiram bu kişinin Ebu İsrail lakaplı Yüsr ismindeki birisi olduğunu söylerler. Bu kimse Ensardandır ve Peygamber Efendimiz'e iman etmiş, onların, Müslümanların arasında bulunan bir kişidir. Ancak o belki de Müslüman olmadan önce bir takım adaklarda bulunmuş, insanlardan farklı bir yol kendisine çizmişti. Bu adaklarından bir tanesi gölgelenmemek, güneşte beklemek. Diğeri ayakta durmak, oturmamak. Üçüncüsü insanlarla konuşmamak. Dördüncüsü de herhalde Müslüman olduktan sonra sürekli oruç tutmayı adamak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şahsı tanıdıktan sonra, onun adağını öğrendikten sonra bu hadiseye el atmıştır. Ve ona ashab-ı kiramdan bazılarını göndererek gidin onunla konuşun, o insanlarla konuşsun. Hep güneşte beklemesin, gölgeye de çekilsin ve sadece ayakta durmasın, zaman zaman otursun der. Bu hususta yani üç temel adağında Peygamber Efendimiz onun adağının bozulmasını, iptal edilmesini tembihler. Yani o güneşte durmayı, gölgelenmemeyi adamıştı. Peygamber Efendimiz tabiri caizse böyle bir adak olmaz, o güneşte durmasın, gölgelensin buyurmuştur. Aynı şekilde Ebu İsrail sürekli ayakta durmayı adamıştı, oturmamayı adamıştı. Peygamber Efendimiz yine böyle bir adak olmaz mahiyetinde gölgelensin der. Ve üçüncü olarak adadığı da insanlarla sohbet etmeyecek, susmayı tercih edecekti. Peygamber Efendimiz bu adağını da uygun görmez. Konuşsun, gölgelensin ve otursun buyurur. Fakat Ebu İsrail'in son adağı olan sürekli oruç tutmayla ilgili de orucunu tamamlasın diyerek emir gönderir. Yani bugün başladığı orucunu akşama kadar tutsun ama bu adağı sürekli halde, yani sürekli oruç tutma şeklinde devam ettirmesin. Bu hadis-i şerifi incelediğimiz zaman birkaç tane önemli esasa ulaşıyoruz. Bir tanesi, dediğim gibi Peygamber Efendimiz ashabını her hususta yetiştirmenin, eğitmenin derdindeydi. İkinci mesele, toplum içinde konuşurken, bir toplulukla beraber olurken, orada yabancı gördüğü insanları tanıma tabidir ve sünnete de uygundur. İnsanları tanımadan, onların ihtiyaçlarını, hallerini bilmeden ulu orta konuşmak gereksizdir. Çok fazla bir fayda vermez. Eğer muhatabımızı tanırsak, onun ihtiyacına uygun daha doğru ifadeler kullanabiliriz. Yaralarına merhem olacak esaslara ulaşabiliriz. Bu şahsı tanıdıktan sonra Peygamberimiz onun zayıf, hatalı kararlarını, yanlış adaklarını düzeltmiş ve şunları şunları yapmasın, şuna ise devam etsin diyerek doğru gördüğü şeylerin arkasında durduğunu, yanlışların ise önüne geçtiğini hem o şahsa hem de ashabına öğretmiştir. O halde Müslüman bulunduğu ortamda yanlışlıklara, kötülüklere elinden geldiği kadar, dili döndüğü kadar mani olmaya çalışır, kötülüğü frenlemeye, iyiliği ise teşvik etmeye devam eder. Burada bir fıkhi hüküm olarak da adak sadece ibadet cinsi olan şeylerde yapılır. Bir insanın ibadet olmayan bir hususta adakta bulunması gereksizdir ve Allah'a yaklaştıracak bir amel değildir. Yani bir hususta başarıya ulaşan bir sıkıntıdan kurtulacağını, kurtulması halinde de kurban keseceğini, namaz kılacağını, oruç tutacağını adayan bir insan, bu ibadet çeşitleriyle adağını tam yapmış ve Allah'a yaklaşmış olur. Ancak öz itibariyle ibadet olmayan hususlarda, mesela buradaki örnekte güneşte kalmak, gölgelenmemek, insanlarla konuşmamak, oturmamak vesaire gibi hususlarda adak adamak İslam'ın özüne, ruhuna uygun değildir. Böyle bir adak adanmış olsa bile bunu devam ettirmek gerekmez. Son olarak, eğer bir hata, bir günah, bir yanlış topluluk huzurunda işlenmişse, o yanlıştan bütün insanların, orada bulunan herkesin haberi varsa, bu mevkide bulunan, o yanlışı gören insanların yine toplum huzurunda o yanlışa müdahale etmesi, hatayı düzeltmek için elinden geleni yapması da gerekir. Her zaman gizlice o hatayı ifade etmek gerekmez. Bu örnekte görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz ashabını her aşamada, her haliyle ihate etmekte, kuşatmakta, doğrularını desteklemekte, yanlışlarını ise engellemektedir. Bu nübüvvetin şanıdır. Peygamber Efendimiz emri bil maruf, nehyi anil münker, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak için gelmiştir. Ve o ashabını, insanları kötülüklerden, çirkinliklerden temizlemek üzere hem amellerini, hem düşüncelerini, hem de kalplerini tezkiye etmek üzere, tertemiz kılmak üzere gelmiştir. Ve bu ve benzeri hadisler de gösteriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her an bu fırsatları değerlendirmiş ve ashabını adım adım temizlemenin, yüceltmenin gayreti içinde olmuştur. Muhterem dinleyicilerim, Allah dostlarından Ebu Ali Dakkak, Kuddisi Sirruh'tan bir söz naklederek birkaç cümlede bu güzel sözle ilgili söylemeye çalışalım. Sonra da programımızı noktalayalım. Ebu Ali Dakkak, Kuddisi Sirruh şöyle demiştir: bir kimse tarafından yetiştirilmeyen ve kendi kendine biten ağaçlar yaprak açar lakin meyve vermez. Tıpkı bunun gibi kendisinden edep ve terbiye öğrenilen bir üstada sahip olmayan bir müritten de halka fazla hayır gelmez. Muhterem dinleyicilerim, aslında burada çok önemli bir prensip işleniyor. Hepimiz biliriz ki hüda nabit olarak aşılanmayan, dağ başında, tarlalarda kendi halinde biten ağaçlar vardır. Bunları birisi ekmez. Herhangi bir ağaçtan düşen bir tohum, bir çekirdek o ağacın kendi kendine büyümesine sebep olur. Fakat aşılama yapılmadığı için meyvesi yenmez, acı olur veya istenilen faydayı vermez. Belki ağaç olması sebebiyle, yaprakları, dalları olması sebebiyle bir gölgelik oluşturur. Ama bunun dışında insanlar onun meyvesinden gerektiği gibi istifade edemezler. İşte insanlar olarak da herhangi bir üstadın, herhangi bir şeyhin, herhangi bir ustanın elinde terbiye olmayan, onun emeği mahsulü, onun rahle-i tedrisinden geçmeden kendi kendine olgunlaşan insanlar da bir yere kadar diğer insanlara faydalı olurlar. Ama öz itibariyle usta sanat, usta çırak ilişkisini tam olarak oturtamadıkları için gerektiği kadar her hususta örnek olamazlar. İnsanlar herhangi büyük bir Allah dostunun, bir üstadın dizi dibinde yetişmeden, onun civarında, onun müritleri arasında bulunmadan da bir takım kemalata sahip olabilirler. Ama bunlar dağ başında kendi kendine biten diğer ağaçlar gibi bazı faydaları olsa da her yönüyle kemale ulaşmamış olurlar. Bu sebeple bu tür insanlar her yönüyle olgunlaşmış, kemale ermiş, adeta yontulmuş, edep ve terbiye görmüş, farklı ortamda yetişmiş kimselerle bir olmaz. Peygamber Efendimizin ashabının bu kadar seviyeli, seciyeli olmasında da Peygamber Efendimizin sohbet halkasında bulunmasının, yetişmesinin payı vardır. Bu manada insanlar kendi hemcinslerinden örnek aldıkları kimselerin tahtı terbiyesinde, eğitim altında daha çok olgunlaşırlar, kemale ererler. Kendi başına bir takım eksikliklerini kapatan insanlar bazı yanlışlıklarını görmezler ve sürekli bir tarafları hep eksik kalır. Bu yüzden Rabbimiz sadıklarla, salihlerle beraber bulunmayı emretmiştir. Mümin, müminin yanlışını, eksiğini kapatır, onu kemale ulaştırır. Rabbimiz bizi de bizden daha iyi, daha salih, daha sadık, daha müttaki insanların arasında bulunmayı hepimize nasip etsin. Böylece birbirimizin eksiğini görerek kapatmayı ve her an kendisine daha yakın bir kul olmayı cümlemize nasip etsin.